Ayrım 11. Sayfa 137. Donna, ibadet ekosistemdeki görevini yerine getirmendir. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendine özgü duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir. Kur'an-ı Kerim Nur Suresi 41. Ayet. Ben senden kendi adıma bir şey beklemiyor olabilirim. Ama gerçek olan yaşamın senden çok şey beklediğidir. Yaşam bir ekosistemdir. Milyarlarca parçanın oluşturduğu bir bütündür. Bu sistemin içindeki kendine özgü yeri bulmalısın. Hayvanlar, bitkiler, akarsular, taşlar ve topraklar gerçekte kendilerine verilen görevi yerine getirir. Hayvan kendisi gibi doğar ve kendisi gibi ölür. İnsan ise kendini bulmak için doğar. İbadet ancak kendini bulduğunda Tanrı'ya sunabileceğin bir şeydir. Ben, ekosistem diyerek benim bam telime basmış oldun. Hayvanlar konusundan bahsediyorum. İnsanların hayvanlara çok kötü davrandığını düşünüyorum. Karıncayı bile incitemeyen biri olarak bundan çok rahatsız oluyorum. Donna, bir karıncayı bile incitemem sözün bir karıncayı incitebilir. Ondan bile diye bahsettiğin için. Ben, peki şu hadis olduğu söylenen söze ne diyorsun? Köpek giren eve melek girmez mi gerçekten? Donna, Tanrı hayvan severdir. İslam'ın peygamberi de öyle. Muhammed'in bir kediyi uyandırmamak için hırkasından vazgeçmesi zannedilenden daha büyük bir hayvan sevgisidir. O gün peygamberin feda ettiği, sahip olduğu tek hırkasıdır. Muhammed'in bir gardırobunun olmadığını unutma. Ben, neden İslam kültüründe hayvan sevgisine pek yer yok? Donna, ve geldik kurban konusuna. Ben, evet gelelim lütfen, ne düşünüyorsun? Donna, sokaklarda can çekişen o hayvanların görüntüsü hafızandan gitmiyor değil mi? Ben, aynen öyle. Bana sorarsan her kurban bayramında İslam fenomeni büyük bir yara alıyor. Donna, öncelikle bir gerçeği ortaya koyalım. Ete dayalı beslenme tüm dünyada var olan bir kültür. Hayvanlar dünyanın her yerinde kesilmekte. İngiltere'de kaslan maması, löp et kalması adına kuzular asılarak yaşatılıyorlar. Ancak bu durum Hristiyanlığın imajına zarar vermiyor. Modern tesislerde hayvanlar bayıltılarak kesiliyor. Seni ve dünya kamuoyunu rahatsız eden durum bu hayvanların eziyet edilerek kesilmeleri, öyle değil mi? Ben, yani evet, kesilmeseler ne güzel olur ama beslenme kültürünü toptan değiştirme şansımız yok. Canları yanmasın ben razıyım. Donna, bakalım Kur'an bu konuda ne diyor? Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, haram olan aya, kurbanlık hayvanlara, onlardaki gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazl ve hoşnutluk isteyerek beyti harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 2. Ayet. Onlar namazlarında gösteriş içindedirler ayetinin, onlar namazlarını ciddiye almazlar şeklinde deforme edilmesinin bir benzeri de bu ayettir. Ayet, kurban ibadetine saygı gösterilmesi şeklinde yorumlanır. Ayette, el-hedye ile tarif edilen saygının adresi, hediyenin kendisidir. Ayet çok açık bir biçimde hayvana saygı istemektedir. Kişi, hayvanı dini öyle söylediği için kurban ediyorsa, dini ona hayvana saygı göstermesinde söylemektedir. Namazı sayısız detaylarla tarif eden bir din kültürü, kurban kesimi konusunda neden bu kadar liberaldir? Namaz için, kıl, nasıl kılarsan kıl demeyen bir ulema, neden kurban için kes, nasıl kesersen kes demektedir? Bunun çok iyi düşünülmesi gerekir. Kurban, Kur'an'daki hükümler nedeniyle kesiliyorsa, onlara saygı göstermek de Kur'an'dan bir hükümdür. Televizyon haberlerindeki kurban görüntülerini gözünün önüne getir ve bana söyle. Sopalarla dövülerek yere yatırılan, buldozerlerin kepçesinden aşağı tek bacağa bağlı bir şekilde sarkıtılan el hediyeler, Kur'an'ın onlar adına istediği saygıyı görüyorlar mı? Ben, asla. Donna, hadi gel, seninle Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Başkanlığı'nın resmi web sitesine girelim. Bakalım bu kurumun Müslümanlara, hayvanlara saygı gösterme konusunda bir önerileri var mı? Acaba hayvanların bayıltılarak kesilmesine nasıl bakıyorlar? Soru, kurban bayıltılarak kesilebilir mi? Cevap, asıl olan kurbanlık hayvanları bayıltılmadan eziyet etmeksizin kesmektir. Ben, bir canlının boğazını ona eziyet etmeden kesmenin yöntemini bilen var mı acaba? Donna, cevabın devamı, ihtiyaç olması halinde bayıltılarak kesilmesinde bir sakınca yoktur. Ben, o bir can taşıyor ve birazdan boğazı kesilerek can verecek. İhtiyaç oluşması için daha ne gerekecek? Kendileri ameliyat olacakları zaman doktorlarına, doktor bey, ameliyatım esnasında bana ancak ihtiyaç olması halinde narkoz verin mi diyorlar. İnanılır gibi değil. Donna, adına bayram denilen bu manzara insanları İslam'dan uzaklaştırıyor. Müslüman imajını kan rengine boyuyor ve hayvanlara zulmediyor. Bu manzaraya müdahale etmek için kriptoları çözmeye de Kur'an'ın ikinci kademesine geçmeye de gerek bulunmuyor. Tek başına amelin yetmediğini bildiren 70 ayetten birini bir kere okumak bunun için yeterli. İman edip salih amellerde bulunanların ecirleri eksiksiz ödenecektir. Allah zalim olanları sevmez. Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresi 57. Ayet. Kestiğin kurbanın kabul edilmeme olasılığı. Bu yüksek olasılıktan Müslümanların haberdar oldukları söylenemez. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onlar yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de, Allah ancak korkup sakınanlardan kabul eder. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 27. Ayet. Ben, hayvanlar konusunda senden bunları duymak beni çok mutlu etti. Donna, insanın hayvanın masumiyetine verdiği kıymet, kendi masumiyetini yeniden kazanmasıdır. Hayvanlar konusu bu yüzden bu kadar önemli. Ben, Kur'an neden kurban kesin diyor peki? Donna, Kur'an'ın teşvik ettiği, zaten kesilecek olan hayvanların Allah adına kesilmesidir, ona adanmasıdır. Kaderi kesilmek olan hayvanların etlerinin yoksullara sunulmasıdır. Çöl koşulları nedeniyle tarımın çok kısıtlı olduğu, bu yüzden nüfusun önemli bir bölümünün hayvancılıkla geçindiği bir coğrafyada kişilerin Tanrı'ya yakınlaşması için bir vesiledir kurban. Bir tür hayvancılık vergisidir. El hediyenin mantığı budur. İnsanoğlu Tanrısına adakta bulunmayı, ona hediye vermeyi ister. Çöl coğrafyasında Tanrı'ya sunulabilecek en ideal hediye hayvandır. Bir avcının ya da bir hayvan yetiştiricisinin Tanrısına adayabileceği tek elle tutuluru hayvandır. Maide suresindeki kurban ayetine tekrar bakmanı istiyorum. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, haram olan aya, kurbanlık hayvanlara, onlardaki gerdanlıklara ve Rablerinden bir fazıl ve hoşnutluk isteyerek beyti harama gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktınız mı artık avlanabilirsiniz. Sizi mescidi haramdan alıkoyduklarından dolayı bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 2. Ayet. Ben, çok ince ama çok keskin bir detay. Satır arasında avcılık kültüründe olan insanlara sesleniyor olduğunu söylüyorsun. Bu yerel bir ayet. Avlanabilirsiniz kelimesiyle ayetin evrensel olmasını engelliyorsun. Donna, Kur'an hediyelerin etlerinin yoksullarla paylaşılmasını söyler. Hac döneminde kanı akıtılıp bir arsaya leş olmak üzere atılan hayvanların Kur'an'da tarif edilen hediye ile yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Açlık sınırında yaşayan milyonlarca Müslümana rağmen bu hayvanların leş olmasının altında yanlış yorumlanan bir Kur'an ayeti bulunmaktadır. Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz. Ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böyle onlara sizin için boyun eğdirmiştir. Onun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver. Kur'an-ı Kerim Hac Suresi 37. Ayet. Ben. Etleri nasılsa ulaşmıyor diye kesip kesip çöpe atmışlar. Dona. Her şeyin nedenlerini ve niçinlerini Kur'an'ı referans alarak değerlendiriyoruz seninle birlikte. İslam felsefesinin kaynağı Kur'an'dır, bu doğru. Ancak Müslümanlık kültürünün kaynağının Kur'an olması gerekmez. Kültürel her unsurun Kur'an'da bir karşılığının olması da gerekmez. Kur'an, ruhuna aykırı olmayan her güzellik kültür olarak yaşanabilir. Örneğin Kur'an'da Ramazan vardır ama Ramazan bayramı yoktur. Olmaması Ramazan bayramının bir güzellik olduğunu yadsımaz. Bu, Müslümanların İslam'a kültürel bir katkısıdır. Kültürün felsefeye paralel olarak oluşturulmasına da güzel bir örnektir. Ramazan'a bayram eklemek gerçekten de güzel bir fikirdir. Ancak ne yazık ki Kurban Bayramı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bu geleneğin yeniden ele alınması gerekiyor, ivedilikle. Bu kültür İslam'a her yıl büyük zarar veriyor, hayvanlara da zarar veriyor. Bu kanlı sahneleri izleyen çocuklara da zarar veriyor. Bu sahneleri meydana getirenlere de zarar veriyor. Ben, peki ele alınıp ne yapılacak? Bayram iptal mi edilecek? Dona, İslam ruhuna uygun daha hayırlı bir kültüre dönüştürülebilir. El-Hediye Bayramı, yoksullara hediye verilen bir festival olarak yaşanabilir. Zaten yoksulları sevindirmenin tek yolu ona protein değeri yüksek besinler sunmak da değildir. Yılın bir haftasında vücuda olağan dışı ölçülerde protein yüklemesi yapmanın yoksula bir katkısı yoktur. Ben, bizim zihnimizde koyun kesilip yenilmek için doğmuş bir hayvan. Sanıyorum bunun da etkisi var. Dona, sen hiç çiftlik hayvanları sirkine gitmedin. Gitseydin koyunların, keçilerin, ineklerin eğitildiklerinde neler yapabildiklerine şahit olurdun. Kesilip yenmek içindir denilen o koyunun ona bir isim verdiğinde ismini çok kısa bir sürede öğrenebildiğini ve adını çağırdığında sana gelebildiğini görürdün. Tuvalet eğitimi alabildiğini de. Ben, şimdi bir hayvan gözü önünde kesildiğinde daha o yaştan İslam'la ilgili soru işaretleri başlar çocuğun kafasında. Bu arada hediye bayramı fikri gerçekten hoşuma gitti. Yalnız araştırmalara göre hediye verme kültürü muhafazakar kesim tarafından Hristiyan adeti olarak algılanıyor, haberin olsun. Dona, bu da küçük bir yanlış anlaşılma. İslamiyet'in peygamberinin en sık yaptığı şeylerden biri insanlara hediye vermekti. Ben, bir şey söyleyeyim mi? Peygamberi o şekilde çizen karikatüristlere kızmanın hiçbir anlamı yok. Hazreti Muhammed'in hediye verecek kadar ince düşünceli ya da hayvansever bir insan olduğunu bilmek zorunda mı? Ona bunları kimin anlatması gerekiyor? Budist rahipler mi, Yahudi hahamlar mı, yoksa Hristiyan papazlar mı? Dona, seninle hemfikirim. Müslümanlar silkinmeli ve kendilerine gelmeli. O karikatürleri çizen mürekkep Müslümanlarla ilgili gözlemlerden besleniyor. Ben, yoksulların bu yeni bayram fikrine çok sevineceğine eminim. Dona, yoksula bir şeyler vermek bir ameldir. Yoksula en çok ihtiyacı olan şeyi vermek, işte bu da salih ameldir. Bunun için ona neye daha çok ihtiyacı olduğunu, onun için neler yapabileceğini sorman gerekir. Sen onun için kestirdiğin hayvanın etini, ona verdiğin sırada onun haleti ruhiyesi çocuğunu dershaneye verememekten ötürü büyük bir çöküntü içinde olabilir. Sen ona torbaya konmuş bir kilo kırmızı et takdim ettiğinde sana Allah razı olsun diyecektir. Bu seni yanıltmasın. Yoksulun psikolojisi kendisine verilen her şeye minnettar olmaktır. O senden talepte bulunmaz. Sen ne verirsen onun kabulüdür. Onun için en hayırlı olacak şeyi araştırmak ve bulmak senin görevindir. Bir büyük baş hayvana ödenecek miktarla yoksul bir ailenin çalışkan çocuğuna üniversitenin kapısını açabilirsin. O çocuk üniversiteyi bitirip ailesini yoksulluktan kurtarabilir. Şimdi düşün ve bana söyle. Çocuğunu okutamayan çaresiz bir aileyi gerçekten mutlu edecek olan şey nedir? Birkaç akşam evde pişecek kavurma mı, yoksa evde azimle, mutlulukla ders çalışan bir öğrencinin varlığı mı? Ben, bana sorarsan yoksulluğun en çok vurduğu insanlar anne babalardır. Haberlerde hep görürüm. Oturdukları ev başlarına dökülmek üzeredir. Suları akmıyordur. Yolları çamur içindedir. Bunların hiçbiri o teyzenin umurunda değildir. Çocuğunu okula gönderemediği için ağlıyordur o. Bizim aile kültürümüz böyledir. Anne baba yemez, içmez, kendini evladına adar. Gene bana sorarsan, yoksul mahallelerin iki çıkış kapısı vardır. Birinin üzerinde okumak yazar, diğerinde ise suç. Yemeyen, içmeyen, evladını okul kapısına yolcu etmekten başka bir arzusu olmayan bir ailenin kapısını çalıp kırmızı et sunmak. Takdir kamuoyunun. Çok duygulandım şu an, daha fazla yorum yapamayacağım. Dona, sence 21. yüzyılın Müslümanları üzerlerine düşen sorumluluğun farkındalar mı? Ben, şahsen benim bir şeyden haberim yok. Dona, merak ettiği bilgiye klavyenin birkaç tuşuna basarak ulaşabilen, eşiyle, dostuyla, çocuğuyla, cebindeki küçük bir aletle konuşabilen, mesafeleri yürümeyle değil, otomobillerle, minibüslerle kat eden, televizyonun kumandasına dokunarak istediği her şeyi izleyebilen, yoksul ya da zengin, dünyanın nimetlerinden bir şekilde yararlanan, insan aklının yarattığı bu dünya nimetlerinden yararlanan insanlar, acaba ahiretin nimetlerine ulaşmanın yolunun da aklı kullanmaktan geçtiğinin farkındalar mı? Cennetin yolunun ezberlenmiş adımlarla bulunamayacağının bilincindeler mi? Cennetin ancak akıl yürütülerek çözülebilecek bir bulmaca olduğunu biliyorlar mıdır sence? Ben, kendi durumuma bakarak söylüyorum, hiç sanmam. Dona, artık biliyorsun, 21. yüzyılda nefes alıp veren Müslümanların sorumlulukları önceki kuşaklardan çok ama çok farklı. Hadi seninle yargılamaya dayalı bir ahiret tatbikatı yapalım. Sen, dinin gereklerini sorgulamadan, aklını kullanmadan, geleneklere dayanarak yerine getirmiş birisin. Şu anda benim karşımdasın ve benden seni cennete sokmamı istiyorsun. Bense seni içeri alamıyorum. Çünkü içerisi doğruyu araştırarak bulanlarla dolu. Sana burayı hak etmenin yollarını neden araştırmadın diyorum. Bana ne cevap vereceksin? Ben, bilmiyordum diyeceğim. Dona, evinde internet vardı. 25 milyar sayfa bilgiyi emrine amade kıldım. Çanak antenin de vardı. Yüzlerce televizyon kanalını izleyebiliyordun. Senin dünyanı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar geniş kıldım. Bilmek için neden hiç gayret göstermedin? Ben, aklımı kullanmamın bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Dona, aklın ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için neden bu kadar bekledin? Dona, sana kutsal bir kitap verdim. İçerisindeki kelimelerin hepsi bendendi. Onu anlamak için akıl yürütmedin. Cep telefonunu bir üst modelle değiştirmek için aklını fazlasıyla kullandın. Paranı değerlendirirken de öyle. Alışveriş tarihlerinle kredi kartı hesap kesim tarihlerini denk getirmemek konusunda çok başarılıydın. Ticaret yaparken de aklını kullanıyordun. Sen dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanmak için hep aklını kullandın. Çünkü nimetlere ulaşmanın yolunun akıldan geçtiğini biliyordun. Şimdi aklınla sorgulamadığın eylemlerin karşılığında sana cennetin sonsuz nimetlerini vermemi mi istiyorsun? Ben, herkes öyle yapıyordu ama. Dona, bak bunda haklısın. Her nereye girecekseniz oraya hep beraber gireceksiniz. Ben, daha fazla devam edemeyeceğim. İçim daraldı. Verecek cevap yok. 21. yüzyılda cennete girmek gerçekten de zor işmiş. Şükürler olsun ki böyle bir mahkemeye çıkmıyorum. Dona, cennet bir labirenttir küçüğüm. Onun içinden sadece aklını kullananlar çıkabilir. Gördüğüm kadarıyla ibadet ve akıl arasındaki bağlantıyı gayet iyi idrak etmiş durumdasın. Ben, kurban konusunu düşünüyorum da, etle ilgili bu kadar hastalık varken ortada, istemeden ölüme bile sebep olabilirsin. Sağlıklı et, koca entegre tesislerin bile güç bela üretebildikleri bir şey. Sokak ortasında kesilen bir hayvanın eti her türlü mikrobu taşıyabilir. Şu ana kadar hiç kimse kurban eti nedeniyle bir başkasının ölümüne sebep olmadı. Ama bu her an olabilir. O zaman herkes çok üzülür. En güzeli böyle bir sonuç yaşanmadan harekete geçmek bana sorarsan. Bu arada Hazreti Muhammed'in hediye verme kültürü de çok hoşuma gitti. Bence biz Müslümanlar da onu tam tanımıyoruz. Bir keresinde arkadaş ortamlarından birinde ateist bir arkadaş peygamber için acayip sözler söylemişti. Yani öyle içe dönük bir ateist değil, ağzı tükürükler saçan cinsten. O günlerde İslam'la aramda bir bağ hissetmesem de sözleri beni çok rahatsız etmişti. Haksızlıktı bence yaptığı ama bilmediğim bir konu olduğu için verecek bir cevabım da yoktu. Donna, evet, herkese onun zeki olmayan biri olduğunu anlatıyordu. Zeki olmadığını söylediği kişi son peygamberdi. Sizi tesadüfen bir daha karşılaştıracağım ve gene tesadüfen onun aynı konuşmaları kelimesi kelimesine tekrarlamasını da sağlayacağım. Ben, cidden mi? Ne söylemeliyim? Yani böyle çaktım mı oturtmak isterim. Donna, beni ikna edersen onun hakkında ben de senin gibi düşünebilirim. Merak ettiğim bir şey var. O bu kadar sınırlı kapasitesine rağmen bir kitap getirdi. O kitap milyarlarca insanı 1000 yıl birbirine kenetledi. Hadi söyle bakalım. Yüksek kapasiteli biri olarak sen bu hayata hangi eserini bıraktın? Biliyorsun, birinin küçük adam olup olmadığına ancak büyük adamlar karar verebilir. Hadi büyük adam, seni dinliyoruz. Ben, benim ne yaptığım önemli değil der kesin. Donna, konuyu çevirmek. Bak, bu küçük adamlık işaretidir. Aman dikkat. Ben, hadi lütfen beni o ortama ışınla hemen. Donna, onu Muhammed hakkında böyle düşündüğü için suçlayamayız. Bu hayatta ondan geriye sigara küllerinden ve kuşkularından başka hiçbir şey kalmayacak. Ve o bunun ezikliği içinde. Dünyada hiçbir insan bugünkü yerleşik İslam fenomenini küçümsemez. Esnek olmayışını eleştirir. Ama dünyada bu kadar sağlam bir blok olarak yer almasını da küçümsemez. İslam alemini küçümseyemezken onların dilinin hedefi Muhammed'dir. Ben, neden böyle? Donna, tevazu. Muhammed bugüne kadar örneği görülmemiş ve de görülmeyecek olan bir tevazunun sahibidir. Hayatı boyunca kendisini Kur'an'ın sadece bir ileticisi olarak tanımlamıştır. Kitaba ne kadar büyük bir değer kattığından hiçbir zaman dem vurmamıştır. Gizli vasiyeti bilinmediği için müjdeler olsun onu sana açıklayacağım, onun dehası hiç ön plana çıkmamıştır. Öne çıkan onun güzel ahlakı olmuştur. Bunları spot ışıklarının altında sadece Kur'an'ın olması adına yapmıştır. O ateist sana bunları söyleyebildiğine göre Muhammed bu konuda da başarılı olmuştur. Ben, bak çok güzel bir noktaya geldik. Bu hep bir gizem olmuştur. Yani Kur'an tümüyle senin yazdığın bir metinse bu süreçte peygamberin rolü gerçekten nedir? Senin sözlerinin kayda alınmasından ibaret midir katkısı? Donna, bunun yanıtını bilmen için kozmosun ilham mekanizmasının nasıl işlediğini bilmen gerekir. İlham, Rabb'ın frekansıdır. Kozmosun yasalarına göre melekler topluma görünemezler. Rabb, kitlelere sunacağı yeni açılımların ilhamını vermek üzere insanları seçer. Kur'an'da peygambere kitabı getiren de, bal arasına o balı ürettiren de aynı kelimedir. Vahiy. Bu, Kur'an dilinde bildiğin ilham kavramına karşılık gelir. Vahiy, sanatsal yaratıcılık için de geçerlidir. Kimi sanatçılar ilhama kanal olarak seçildiğinin farkında bile değildir. Yeryüzünün tüm sanatsal güzelliklerinde Rabb'ın gizli imzası vardır. İlhamı o vermiştir. Imagine, John Lennon'a bir ilham olarak verildiyse de bu durum Lennon'ın bu şarkının yaratımındaki payını yok saymamızı gerektirmez. Vahiy ya da ilham, minik ışık zerrecikleridir. Bunlar sezgi çakraları açık olanlara ulaşır. Sana düşen bu ışık zerreciklerini insanların anlayabileceği bir biçimde somutlaştırmaktır. Rabb'ın fısıldadığı fikirleri bir eser biçimine sokmadaki başarısı kişiye kalmıştır. Onu aslına, yani ilahi formuna en sadık şekilde somutlaştırmak en büyük başarıdır. Zihin ilhamın özüne dokunmamalıdır. Tek yapması gereken onu mukaddes ruhuna uygun bir teknikle somutlaştırmaktır. Muhammed'e gelince, o hem ilhamın kaynağı tarafından insanlık tarihinin en büyük kitabına kanal olarak seçilmiştir. hem de ona bu kitabı yazdıran ilhamın kaynağı ile bir araya gelmiştir. Kalp gözü mutlak açık olduğu için ilham zerreciklerini ilahi orijinaliyle birebir aynı şekilde somuta dökmeyi başarmıştır. Koskoca bir kitaba zihni bir virgül bile eklememiştir. Kur'an'ın yazarı kim sorusunun cevabını verirken Muhammed'i ve Tanrı'yı birbirinden bu yüzden ayıramazsın. Yazar ilhamın kaynağıyla bir olduğu için. Muhammed'in zihninin Kur'an'ın indiriliş sürecine olumsuz katkısı sıfır, olması gereken katkısı yüzdür. O bu kitabın yazarı olmayı hak ettiği için seçilmiştir. O hem hiçbir şey yapmamıştır hem de her şeyi yapmıştır. Hayatında hiç kitap okumamış biri, sığındığı mağaradan bir gün tüm kitapların en üstünüyle çıkagelmiştir. Bu olay, insanın ilham kaynağının Rab olduğunun çok çarpıcı bir anlatımıdır. Muhammed'in öyküsünde yaratıcılığın peşine düşmüş sanatçılar için çok güzel bir örnek gizlidir. Ben, bak şimdi olay netleşti. Bizim tükürükler saçan arkadaş bu kitabın %1'i kadar bir metin yazmış olsaydı, kitabın önüne arkasına, sağına soluna, her yerine adını yazardı. Peygamber adını hep geri planda tutmuş. Kitabın mucizesi söz konusu olunca sanki hiç yokmuş gibi şeffaf olmuş, kendisini göstermemiş. Öbür yanda da kitabın insanlara kavuşması için elinden geleni ardına koymamış.